Ayrım 4.
Buna karşılık 1998 Eylül'ünde iş başına gelen ekip tam tersi bir örnek oluşturmuştur. İlk 6 aylık çalışma planında önüne krizi bertaraf edebileceği bir eylem programı koymuş, bunu kararlılık ve cesaretle uygulamıştır. Tek tek şubeleri dolaşarak muhalefetin olumsuz etkilerini silmiş, ardından yoğun bir teorik aydınlanma süreci başlatarak krizin kafalardaki yansımalarına da son vermiştir. İşte başarılı kriz yöntemi budur. Dönemin olguları bölümünde açıkladığımız gibi 2000 yılı ekonomik kriz başlangıcıdır. Fakat aynı zamanda 6 noktanın 50. kuruluş yıl dönümüdür. Bu iki olgu birlikte mütalaa edilip kapsamlı ve kararlı bir kriz yönetimi uygulanabilirdi. 6 noktanın 50. kuruluş yıl dönümünün yaratacağı atılım ruhu ve enerjisi ekonomik krizin çözümü için bir araç haline getirilebilirdi. Ama bu yapılamamıştır. Tam tersine bu doğrultudaki atılımın önü yersiz bir cesaretsizlik yüzünden kesilmiş, bütün koşullar lehde oluştuğu halde bazı büyük organizasyonlar göze alınamamıştır. Böylece 50. kuruluş yıl dönümünün ruhu da zayıflatılmıştır. Bu da kötü bir ekonomik kriz yönetimine örnektir. Böylece 6 noktanın gündemine kriz yönetimi kavramı girmiş bulunmaktadır. Kriz yönetiminin özellikleri, aşamaları, ilke ve yöntemleri ayrı bir araştırmanın konusudur. 6 nokta bunu mutlaka yapmalıdır. Dönemden çıkarılması gereken ikinci ders ise şudur. Bazen bir ülkenin, bir örgütün kaderi tek bir kişinin şu ya da bu yöndeki iradesi tarafından belirlenebilir. Başka bir anlatımla, belirli bir andaki dengeyi şu ya da bu yönde bozan küçük bir ayrıntı, tarihin bambaşka bir yolda ilerlemesine yol açabilir. Söz gelimi, 18-19 Ekim 1997 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul sadece 2 oyla kazanılmıştır. Turhan İçli'nin muhalif bir hatibin tahrik edici konuşması sırasında duygularını egemen olamayarak yuh çekmesi, sadece bu davranış bile, birçok delege üzerinde olumsuz bir etki yapmış, muhalefetin güçlenmesine yol açmıştır. Bu genel kurul, hasbelkader 2 oyla kazanılmak yerine 1 oyla kaybedilseydi ne olurdu? Kuşku yok ki, 6 noktanın tarihi başka türlü yaşanır ve yazılırdı. Nasıl yaşanabileceğini ya da yazılabileceğini söylemek elbette ki spekülasyondan ibarettir. Ancak bambaşka bir tarihin yaşanacağı ve yazılacağı kesindir. Keza 13 Eylül 1998 tarihindeki genel kurulda öyle. Suha sağlam değildi arkasında Ömer İnal Durmuşların, Osman Nuri Bayrakların, Selim Abdiller'in bulunduğu İlyas Akdağ ve ekibi iş başına gelseydi, ne gibi gelişmelerin olabileceği ve derneğin ne gibi durumlara düşebileceği her sağduyu sahibi 6 nokta üyesi tarafından kestirilebilir. İşte bu yüzden örgütsel süreçlerde her olayı, her ayrıntıyı, her etkiyi yeterince düşünmek, hesaba katmak, genel program ve planların yanı sıra ayrıntıların da tahlilini yapmak, yönetsel süreçlerin çoğu zaman dikkat etmediğimiz incelikleridir. Büyük gelişmelerin çoğu zaman ayrıntılarda gizli olduğu unutulmamalıdır. Üçüncü ve diğerlerinden beslenen son ders ise şudur. Süreçlerdeki nesnel ve öznel etmenlerin hesaba katıldığı, bilimsel bir analize dayanan doğru ve somut bir planla, bu doğrultudaki sabırlı, cesur ve kararlı bir pratik listesinden gelinemeyecek sorun yoktur. Çünkü yakından bakıldığında her sorunun kendi çözüm yollarının içinde barındırdığı görülür. Çözümün sorunun içinden çıkarılması bilimsel analizin işidir. Çözümün güçler, olanaklar ve öncelikler çerçevesinde bir tasarıma dönüştürülmesi ve bu tasarımın soğukkanlılık, sabır, kararlılık ve cesaretle uygulanması yönetim, bilim ve sanatının işidir. Fakat her ikisi birden pozitif ve iyimser bir yaklaşımın sonucudur. Bir sorunun çözülemeyeceği düşüncesi sorunun çözümünü büsbütün olanaksız hale getirir. Artık çözümsüzlük önlenemez bir yazgıya dönüşmüştür. Oysa sorunun çözümünün olanaklı olduğunu, hatta sorunun bizzat içinde bulunduğunu bilmek, çözümün yol ve yöntemlerini aramaya, eğer bilimsel bir yaklaşım gösterebilirsek bulabilmeye götürür bizi. Yani iyimserlik akılla birleşince başarı kaçınılmaz olur. Çoğu arkadaş bu çeşit söylemleri edebiyat ya da ajitasyon olarak görme eğilimindedir. Oysa kesinlikle öyle değildir. Bu bir felsefedir, süreçlere ve olaylara bakış tarzıdır. Tarihi yapanlar gelecekten umutsuz olanlar değil, tarihe böyle bakmasını bilenlerdir. Çünkü son tahlilde karamsarlık ve umutsuzluk, çözümsüzlük ve teslimiyetin, iyimserlik ve umut ise yazgımıza ve geleceğimize egemen olabilmemizin kapılarını zorlar. Bugüne dek 6 noktanın tarihini yapanlar, umutla, iyimserlikle ve mücadeleyle yapabilmişlerdir bu tarihi. Bu yüzden aramızda yayılmaya çalışan umutsuzluk ve karamsarlık teorilerine asla prim verilmemelidir. İkinci program döneminin genel değerlendirilmesi. 6.2 uzun vadeli program dönemini geride bırakmış bulunuyor. 2000 yılına girerken 3. uzun vadeli program döneminin öngörebildiğimiz niteliklerini ve görevlerini tartışıyoruz. Görüldüğü gibi her iki dönemde ortalama olarak 8 yıl sürmüş. Biz bu dönemler 8'er yıl olsun diye planlamış değiliz. geride kalan dönemleri eleştirme derslerini değerlendirme ihtiyacı 8-9 yıllık periyotlarla ortaya çıkmış. Demek ki bizim örgütsel pratiğimizde uzun vadeli program hedefleri nesnel olarak 8 yıllık bir süreye karşılık gelmektedir. Yani ortalama olarak 4 genel kurul yaşandıktan sonra güçlerin aşındığını, sorunların derinleştiğini ve geçmişin kritiğinden ve derslerinden ışık ve hız alarak geleceği yeniden kurgulamak ihtiyacının kendisini hissettirdiğine tanık oluyoruz. Böylece 6 noktanın kısa, orta ve uzun vadeli plan dönemlerinin standardı, örgütsel pratiğimiz içerisinde kendiliğinden oluşmaktadır. Bu durumda 2 yıllık bir süre kısa, 4 yıllık bir süre orta ve 8 yıllık bir süre uzun vadeli program dönemi olarak kategorize edilebilir. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu ölçüleri göz önünde bulundurmamız yararlı olacaktır. 1992 yılı programına kısa bir bakış. 1992 programı 1984'te hazırlandığı halde 1986'da basıldığı için 1986 programı olarak anılan programın değerlendirilmesiyle başlıyor. Bu programın önemine, kazanımlarına ve yetersizliklerine vurgu yapıyor. Daha sonra 1984-1992 döneminin kritiğine geçiliyor. Yaşanan 8 yıllık süreç 4 ana döneme ayrılarak inceleniyor ve her dönemdeki başarılar ve zaaflar ele alınarak döneme damgasını vuran karakteristik çizgiler ortaya çıkarılıyor. 3. bölümde geçmiş deneyimlerden elde edilen yeni perspektif ve ilkeler formüle ediliyor. Böylece 1984'ten itibaren oluşturulmaya başlanan 6 nokta ilke ve perspektifleri tamamlanıyor. Yeni dönemin niteliğine ve görevlerine vurgu yapan son bölüm ise 1992 ile başlayan bu yeni dönemin niteliğinin o güne kadarki bilgi, deneyim ve kadro birikiminin önümüze koyduğu nesnel bir aşama olarak atılım ve kurumsallaşma olacağına dikkat çekiyor. 1992 programı 6 nokta Köyler Derneği'nin tarihinde önemli bir teorik kazanım oluşturuyor. Bu çalışmayla ilk kez yakın tarih incelemeleri başlatılmış, dönemler tek tek irdelenerek mercek altına alınmıştır. 1986 programıyla oluşturulmaya başlanan 6 nokta ilke ve perspektifleri 8 yıllık deneyimin derslerinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Başlayacak olan yeni sürecin kurumsallaşma doğrultusunda gelişeceği tespiti daha sonraki örgütsel pratik tarafından bütünüyle doğrulanmıştır. Üstelik bu doğrulanma, o gün iş başındaki ekibin başarısızlığından doğan zaman kaybına ve daha sonraki süreçte başlayan örgütsel krize rağmen gerçekleşmiştir. 1992 programı, önümüzdeki dönemin niteliğini doğru bir biçimde saptarken, daha çok nesnel kriterlere, bugüne kadarki bilgi, deneyim ve kadro birikimine ve körler kitlesinin gereksinmelerine dayanmıştır. Öznel durumun buna karşılık verememesi halinde meydana gelebilecek gecikme ve tahribata da dikkat çekmiştir. Programda soru şöyle yöneltilmektedir. Bu zorunluluğun emrine uyulmazsa ne olur? Bu sorunun yanıtıysa şöyle verilmektedir. Güçler ve olanaklar dağılır, istek ve moral kaybolur, boşluklar mücadelemize zararlı anlayış ve öğeler tarafından doldurulur ve yeniden aynı koşulları yaratmak için kahırlı mücadelelerle dolu uzun yıllar gerekir. Daha sonra meydana gelen olgular bu tespitin nedenli doğru olduğunu çarpıcı bir biçimde kanıtlamıştır. Gerçekten de 1992 yılında iş başına gelen yönetim, yeni dönemin gerektirdiği görevleri başaramayınca çözülme, dağılma ve çürüme başlamış ve 6 nokta yaklaşık 2 yılını kaybetmiştir. Bilgi, deneyim ve kadro birikiminin önümüze koyduğu atılım ve kurumsallaşma ihtiyacı, ancak bu birikimi temsil eden bir ekibin iş başına gelmesi ve planlı bir çalışmayı başlatmasıyla karşılanabilmiş. 1994 ve 1995 yıllarında geniş bir teorik atılıma eşlik eden örgütsel ve maddi planda büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. 1996 yılının ortalarında 6 nokta yeni bir olguyla karşı karşıya gelmiştir. Örgütsel kriz. 6 noktayı 1984'lerde yeniden kurup gelişmesini sağlayan kadro, kendi içinde önce düşünsel sonra da örgütsel planda bölününce baş gösteren kriz, daha sonraki yıllarda derinleşerek devam etmiş ve tüm mantıksal sonuçların ulaşıncaya dek örgüt büyük bir sarsıntı geçirmiştir. Öncü kadronun çoğunu, başlangıçta ortaya çıkan bu krizin niteliğini kavrayamamış, başka bir anlatışla krizi ciddiye almamış, kriz derinleşip sarsıcı boyutlara ulaşınca da onu kısa sürede kontrol altına almak mümkün olamamıştır. Öncü kadro, giderek derinleşen krize karşı bilinçli bir kriz yönetimiyle değil, tarihinden kaynaklanan birikim ve irade gücüyle direnmeye çalışmış, bereket ki bu direnme sayesinde kriz yaratan üyelerin örgütü bütünüyle tahrip etmesinin önüne geçilebilmiştir. 1998 Eylül'ünde iş başına gelen ekip ise, bilinçli ve planlı bir kriz yönetimini başlatarak krize yol açan üyeleri etkisizleştirmiş, örgütsel birliğin ve iç barışın egemenliğini sağlayabilmiştir. Burada iki husus dikkatimizi çekmektedir. Birincisi, bu 8 yıllık dönem içerisinde zaman kaybına ve uzun süre devam eden krize rağmen tarihinden kaynaklanan büyük potansiyeli sayesinde 6 noktanın ilerlemeye devam etmesidir. Bu durum 1992 programının yeni dönemin niteliğine ilişkin tespitini doğrulamaktadır. Dönem her şeye rağmen atılım ve kurumsallaşma yönünde gerçekleşmiştir. Dikkat edilmesi gereken ikinci husus ise şudur. Biçimi ve niteliği ne olursa olsun her kriz mutlaka ciddiye alınmalı, krizin ayrıntılı tahlili yapılmalıdır. Krizi çözecek yöntemler bu tahlilden çıkarılmalıdır. Çünkü her kriz o krizin niteliğine ve biçimine uygun düşen yöntemlerin kullanılmasıyla çözülebilir. 1992 programı yeni dönemin niteliğinin atılım ve kurumsallaşma olacağını belirtirken döneme uygun görevleri dört başlık altında toplamaktadır. 1- Kitleselleşme, 2- Profesyonelleşme, 3- Programlı, planlı, projeli çalışma, 4- ihtisaslaşma. Bu görevler açısından geçtiğimiz 8 yılın görüntüsü nedir? Bu 8 yılda 6 nokta, şube sayısı bakımından 2,5, üye sayısı bakımından ise 3 misli büyümüştür. Bu her şeye rağmen iyi bir gelişmedir. Ancak kuşku yok ki bizim hayalimizde 2000'li yılların 6 noktasının 10 binlerin örgüt olması yatmaktaydı. Ne var ki 2 yıla yakın zaman kaybı ve 3 yıla yaklaşan örgütsel kriz bu düşümüzün gerçekleşmesini önlemiştir. Ancak 6 nokta geçmiş yıllarıyla ve diğer kör örgütleriyle kıyaslandığında bu dönemde yine de başarılı sayılabilir. Çünkü bugün hala örgütlü körlerin yarısı 6 noktanın üyesidir. Geriye kalan yarısı ise 11 dernek arasında paylaşılmaktadır. Bu başarıya 6 noktanın bu dönem içerisinde dostlarıyla birlikte İstismarcı Köyler Federasyonu'nu fethederek demokratik, merkezi bir örgüt haline getirmesi ve bu federasyon aracılığıyla örgütlü özürlü hareketi ve uluslararası örgütlü kör hareketi içerisindeki etkisini artırmasını da eklemek gerekir. Öte yandan Köyler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen iki araştırmada göstermektedir ki 6 nokta ülkemizde en çok tanınan kör örgütü durumundadır. Halkın belleğinde kör deyince 6 noktanın canlanması rastlantısal değil 6 noktanın etkin çalışmaları sayesindedir. 8 yıllık dönemde profesyonel çalışmanın gereken ölçülerde uygulanabildiği kesinlikle söylenemez. Bunun başlıca nedeni örgütümüzde kriz yaratan unsurların profesyonelleşmeye karşı uzun süre direnmeleri ve bu hususta yaydıkları yalan, demagoji ve karalamanın örgütümüzü ciddi boyutlarda etkilemiş olmasıdır. Bu nedenle profesyonel çalışmanın ilke ve kuralları ancak son yıllarda bir yönetmelik haline getirilebilmiştir. Hangi nedenle olursa olsun profesyonel çalışmanın öngörüldüğü ölçülerde sağlanamadığı, başarılarımızın yetersizliğinde bunun önemli bir payının bulunduğu açık yüreklilikle kabul edilmelidir. Planlı ve projeli çalışmaya gelince, 6 nokta bu 8 yılın son 6 yılında hemen her dönem 6'şar aylık planlarla çalışmıştır. Ancak projeli çalışmanın son 4 yıl içerisinde uygulanabildiği, bu 4 yıl içerisinde ise özellikle kültür merkezinin birimlerinin oluşturulmasına yönelik projelerin ağırlık kazandığı bir gerçektir. Gelir getirici yatırım projeleri son derece eksik ve yetersiz kalmıştır. Oysa 1992 programı kalıcı gelir kaynaklarına duyulan ihtiyaca vurgu yapmaktadır. Hazır kaynakların kullanılmasının kolaylığı, faiz ekonomisine bel bağlanması, özellikle 3 yıl süren krizin yarattığı istikrarsız ortam ve başta vakıf ve genel koordinatörlük olmak üzere yöneticilerin bu istikrarsız ortam içerisinde krizin bir parçası haline getirildikleri için gelir kaynakları konusunda kafa yormada yetersiz kalmaları, kalıcı gelir projelerinin yaşama geçirilemeyişine yol açmıştır. Yukarıdaki bölümlerde yaptığımız tespitlere göre derneğimiz 1998 Eylül'ünden başlayarak bir istikrar ve iç barış sürecine girmiştir. Bunun doğal sonucu olarak bir önceki dönemde istikrarsızlık nedeniyle ele alınamayan kalıcı gelir kaynaklarına yönelik projelerin bu dönemde ele alınması beklenirdi. Ne yazık ki bu yapılamamıştır. Ulusal kurtuluş mücadelemiz kazanıldıktan, bağımsızlık elde edildikten ve ulusal birlik sağlandıktan sonra sıra ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesine gelmiştir. Büyük Önder, ekonomik bağımsızlık olmadan siyasal bağımsızlığın korunamayacağına vurgu yapmış, bu yüzden Cumhuriyet ilanının hemen ardından İzmir İktisat Kongresi'ni toplamıştır. Ne yazık ki örgütsel birlik sağlanmış ve barış ortamı tesis edilmiş olmasına rağmen bizim İktisat Kongremiz gerçekleştirilememiştir. Bu son derece önemli bir zaaftır. 1999 Kasım'ından önceki veya hemen sonraki aylarda kalıcı gelir kaynaklarının sağlanması, birinci gündem maddesi olması gerekirken bir bütün olarak yönetici kadro, kriz unsurlarına karşı elde ettiği başarıdan dolayı adeta bir zafer sarhoşluğu içerisine girmiş, gevşemiş ve 2000 yılı başlarında baş gösteren ekonomik krize hazırlıksız yakalanmıştır. Bu krizi çözmek için 50. kuruluş yıl dönümünün yaratacağı olanakları ve enerjiyi de kullanamayınca ve çeşitli terslikler üst üste gelince kriz 2000 yılı boyunca kendini hissettirmiştir. İhtisaslaşma, uzmanlaşma konusuysa bütünüyle profesyonel kadro sorunuyla bağlantılı olduğundan profesyonel kadronun sınırlılığına paralel olarak o da sınırlı kalmıştır. topu topu 3-4 profesyonelin nitelik ve yeteneklerine göre gerçekleştirilen uzmanlık alanı tüm gereksinmelerimize karşılık vermekten uzaktır. Profesyonel kadronun sınırlılığı yüzünden 1-2 kişinin üzerine birbirinden farklı pek çok görev yüklenmekte, bu yük altında çalışmak zorunda kalan profesyonel belirli bir alanda uzmanlaşamamaktadır. Dolayısıyla uzmanlaşma, çok genel çizgilerle birbirinden ayrılan alanlara ilişkin olarak uygulanabilmektedir. Genel kadro sıkıntısı nedeniyle gönüllü çalışmalarda da uzmanlaşma eğilimi ağır ilerlemektedir. Özetlemek gerekirse, ikinci uzun vadeli program döneminin görevleri bütünüyle doğru tespit edilmiş olup, eldeki maddi ve kadroya ilişkin olanaklar ile derneği uzun süre sancılandıran süreyen krizler, bu görevlerin yeterince yerine getirilmesini engellemiş bulunmaktadır. Bu yüzden atılım ve kurumsallaşma ihtiyacı hala sürmektedir ve 2000'li yılların 3. uzun vadeli çalışma programının temel eksenini oluşturmaya devam etmektedir. 2000'li yılların uzun vadeli program hedefleri. Son 8 yılımızı değerlendirdiğimiz bir önceki bölümde, kendi öz pratiğimizden çıkardığımız nesnel sonuçlara göre kısa vadeli program döneminin ortalama 2, orta vadeli program döneminin ortalama 4 ve uzun vadeli program döneminin ortalama 8 yıla karşılık geldiğini saptamıştık. Demek oluyor ki, önümüzdeki uzun vadeli dönemi tasarlarken ortalama 8-10 yıllık bir dönemi göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. 2000'li yılların görevlerini görüşürken, daha önceki dönemlerden farklı olarak bir olguyu dikkatten uzak tutmamak yararlı olabilir. Bu olgu Körler Federasyonu'dur. Gerek 1984 gerekse 1992 programlarını tartıştığımız dönemde Körler Federasyonu, istismarcı anlayışların elinde tutsaktı ve biz kendimizi Körler Federasyonu'nun görevlerini de üstlenecek biçimde yapılandırmaya gayret göstermekteydik. Demokratik merkezi örgüt vurgusu özellikle 6 nokta için yapılmaktaydı. Oysa bugün uzun mücadelelerle kazanılmış ve doğru bir yörüngeye girmiş olan bir federasyonumuz var ve demokratik merkezi örgüt gereksinimine karşılık veren nitelikler taşıyor. Bu durum karşısında bizim kendimizi federasyonun yerine koyup onun görevlerini üstlenmeye çalışmamız gereksiz enerji sarfiyatından başka bir şey olamaz. Günün birinde federasyona bağlı dernekler arasında var olan görüş ve karakter farkları silinmeye başlar ve 6 noktanın temel görüşleri bu örgütün tüm bileşenlerinde egemen haline gelirse 6 nokta bundan dolayı sadece mutluluk duyar. Çünkü kendisi federasyon kimliği üzerinden körlerin biricik demokratik merkezi örgütü konumuna yükselmiş olur. O gün adı 6 nokta olmuş ya da olmamış hiç mi hiç fark etmez. Yeter ki bu süreç kendi doğal akış içerisinde ilerlesin ve birleşim iknaya ve gönül rızasına dayansın. Bu yüzden bugün tüm dernekleri kanun zoruyla bütün farklılıklarına rağmen bir araya getirmeye zorlayan ulusal tip örgüt anlayışını reddediyoruz. Bu model kaçınılmaz olarak birilerinin diğerleri üzerinde baskısı ve egemenliği anlamına gelecektir. Federasyon olgusuna dikkat çektiğimize göre bugün federasyon ve 6 noktanın görevlerini birbirinden ayırt etmeye çalışmalı ve bu iki örgüt arasındaki sınır çizgilerini doğru belirlemeliyiz. Özetle görev tanımlarını yapmamız gerekirse federasyon 1. Körlük alanındaki ulusal politikaları oluşturur, 2. Örgütlü kör hareketinin tüm bileşenlerini koordine, sevk ve idare eder, 3. Örgütlü kör hareketinin bileşenleri arasındaki ilişkileri ikna ve karşılıklı etkileşim temelinde azami uyum işbirliği perspektifiyle düzene koyar, 4. Ulusal özürlü hareketi içerisinde örgütlü kör hareketini temsil eder. 5. Uluslararası platformlarda ülkemizin örgütlü kör hareketini temsil eder. Bu görevlere daha alt başlıklar halinde başkalarını da ilave etmek mümkündür. Ancak temel görev tanımları bunlardır. 6 nokta Körler Derneği ise 1. Ulaşabildiği her yerdeki örgütsüz körleri kendi bünyesine alır ve örgütler. 2. Körleri kendi kendilerini yönetme pratiğini, iş, eğitim, sosyal güvenlik temelinde özürlü hakları mücadelesini ve yurttaş olma bilincini geliştirerek eğitir. 3. Ulusal politikaların oluşturulması ve özürlü hakları mücadelesi sürecinde Körler Federasyonu'na etkin katkıda bulunur ve öncülük eder. 4. Doğrudan doğruya ya da kuracağı ilişkiler aracılığıyla körlere yönelik somut hizmetler sunar. Görüldüğü gibi 6 nokta, örgütlenmenin, bilinçlendirmenin, mücadelenin ve hizmetin altyapısını, federasyon ise üst yapısını oluşturur. Bu görev tanımı çerçevesinde 6 noktanın uzun vadeli 2000'li yılların programını aşağıdaki gibi öngörüyoruz. 1. Örgütlenme. Bilindiği gibi ülkemizde 650 bin dolayında kör ve az gören yaşıyor. Bunların yaklaşık %42'si 18 yaşın altında. Bu durumda örgütlenme yaşında 375 bin görme engelli bulunuyor ülkemizde. 6 noktanın bugün örgütleyebildiği kör ve az gören sayısı ise 4000 dolayındadır. Demek oluyor ki 6 nokta kör ve az görenlerin ancak %1'inden biraz fazlasını örgütleyebilmiştir. Bu son derece yetersiz bir orandır. Elbette ki körlerin örgütlenmesinin önünde pek çok engel bulunmaktadır. Birçoğu eğitimsiz olduğu için örgütlenmenin gereğini kavrayamamaktadır. birçoğu kırsal bölgelerde yaşadıkları için dünyadan ve kör örgütlerden bir haberdirler. Bir bölümü asalaklığa alıştıklarından örgütlenmeye istekli ve yatkın değillerdir. Nihayet bir kısmı da örgütlenme ve mücadelenin somut yararlarını ve sonuçlarını göremedikleri için umarsızdırlar. Buna rağmen altı nokta ışıktır ve en kör karanlıkları yarmasını, kendisini ücra köşelere taşımanın yollarını bulmasını bilmelidir. Altı nokta önüne 2008 yılı sonuna dek 20 bin üyeli bir örgüt olma hedefini koymalıdır. Bugün altı noktanın 81 ilden 25'inde şubesi bulunmaktadır. Bu da son derece yetersiz bir sayıdır. İstatistik olarak köylerin tüm kentlere yaklaşık nüfusları oranında dağıldığı varsayılırsa, her kentte köylerin örgütlenmesinin koşulları var demektir. Eğitimli ve önce kör yoğunlaşmasının yaratacağı sapma dışında yaklaşık doğru bir saptamadır bu. Hatta bazı büyük ilçelerde bile körlerin örgütlenmesinin koşulları mevcuttur. Önemli olan buralardaki örgütlenme elemanlarını uzmanca bir çalışmayla bulup ortaya çıkarmaktır. Uzun vadeli program perspektifi çerçevesinde 6 nokta tüm kentlerimizde, büyük ilçelerimizde şube kurma hedefini benimsemelidir. Bu bugünkü gücünü 4'e katlamayı gerektirir sadece. Bu tempo yıllık %20 büyüme anlamına gelmektedir. Örgütlenmenin bir başka boyutu da alan örgütlenmeleridir. Altı noktaya bağlı ya da onun temel çizgisini izleyen aile örgütlenmeleri, gençlik, kadın ve meslek örgütlenmeleri de altı nokta örgütlülüğünün kapsamına girmektedir. Altı nokta gücünü ve etkinliğini sadece kendi ve şubeleri aracılığıyla değil, aynı zamanda bu çeşit alan örgütleri aracılığıyla da geliştirebilir. Bu anlamda aile örgütlenmesinin yaygınlaştırılması ve var olan biçimiyle güçlendirilmesi altı noktanın görevleri arasındadır. Uzun vadeli program hedefleri içerisinde aile örgütlenmesinin bir baskı gücü düzeyine ulaşması ve her köyler okulunun bulunduğu ilde ya da ilçede bir şube açması hedeflenmelidir. Hukukçu, öğretmen, santralci, toplum bilimci ve benzeri köyler derneklerinin ya da derneğe bağlı grupların oluşturulması başarılmalıdır. 2. Bilinçlendirme. Altı nokta köyleri örgütlemekle yetinemez. Aynı zamanda onların kendi hak ve çıkarlarının farkında olan, mücadeleci, toplumla kaynaşık ve barışık, demokratik düşünce ve davranış sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamalıdır. Bu amaç bilinçli, sistemli ve sürekli bir eğitim faaliyeti, etkin ve çekici bir yayın faaliyeti ve toplu eylemlilik ve etkinlik süreciyle sağlanabilir. Daha da açarsak A. Bilinçli, sistemli ve sürekli eğitim faaliyeti. Altı nokta 1995 yılı ocağında başlattığı ve zaman zaman yenilediği merkezi ve bölgesel eğitim çalışmalarını daha sistemli ve sürekli hale getirmeli, giderek bölgesellikten yerelliğe dönüştürmeli. Bütün bu deneyimlerden sonra merkezi bir dernek okulu kurmalı, bu okulda bilinçli ve mücadeleci dernek önderleri yetiştirilmeli, bu okul yatılı olmalı ve en az bir aylık eğitim programları uygulamalıdır. B. Altı nokta yayın çalışmalarını daha etkin, çekici ve çeşitli bir hale getirmelidir. Altı noktanın sesi yeni baştan ele alınmalı, daha kapsamlı ve profesyonel bir anlayışla mürekkep, bireyli ve sesli olarak çıkarılmalıdır. Okuyucu kitlesini genişletmeli ve okuyucu katılımını yükseltmelidir. Altı noktanın sesinin yanı sıra kör çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik bireyli ve sesli periyodikler çıkarılmalıdır. Eğitim ve kültür merkezi bünyesindeki bireyli matbaanın ve kitap kayıt stüdyolarının kapasitesi ve sayısı artırılmalı, tüm Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir ulusal matbaa ve kütüphane boyutuna ulaştırılmalıdır. Altı nokta, her seminerini, konferansını, genel kurulunu bir kitap halinde basarak yayın portföyüne eklemeli, körlükle ilgili tercüme ve telif yapıtlar yayınlamalıdır. Altı nokta yayınları başlı başına profesyonel bir ünite haline getirilmelidir.